Ayrım 12, sayfa 141. Uğur Dündar ve Hülkem Vah. Allah ile aldatanlar, Kur'an'ı pazar yeri metası gibi meydanlara indirdiler. Sevgili okurlarım, bu haftaya kadar Halk Arenası'nı sadece perşembe akşamları yayınlıyorduk. Ancak sizlerden gelen yoğun istek üzerine bundan böyle pazartesi akşamları da ekrana getirmeye karar verdik. Çeşme'den yaptığımız ilk pazartesi yayınında ülkemizin dünya çapında saygın bilim adamı, din alimi, dostum Profesör Yaşar Nuri Öztürk'ten bir mesaj aldım. Gönderdiği metni okurken hata yapmaktan ve hakkını verememekten çekindiğim için canlı yayında paylaşamayacağımı ama sözcüde köşemde mutlaka değerlendireceğimi söyledim. İşte o mesaj. İnternet ortamının sarsıntılar yaratan yazarlarından biri, günümüz Türkiye yönetimi ile Arap Emevi saltanatı arasında sürekli paralellik kurmaktadır. Daha ilginci, bugün Cumhurbaşkanı koltuğuna oturan zatı, Emevilerin en zalim meliki Adud'u kabul edilen Yezid ile örtüştürmekte ve onu sürekli Yezid olarak anmaktadır. Kamu vicdanının geldiği yer işte burasıdır. Daha dehşet verici paralellikler de kurulmakta. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasal partilerden birinin başkanı, kaçak saray sakini zatın milyar dolarlara ulaşan servetinin esas kaynağının Türk MİT tırlarıyla Suriye'deki terör örgütlerine ulaştırılan silahlardan elde edilen paralar olduğunu öne sürüyor. Hemen hatırlayalım. Emevi zorbası Muaviye, servetine servet katmak için kurduğu bir sistemle gizli yollardan şarap ticareti yapmaktaydı. Bir yandan müminlerin halifesi, Allah'ın ve peygamberin yeryüzündeki namazlı niyazlı vekili ve gölgesi, öte yandan Karyuni servetine servet katmak için Kur'an'ın temel yasaklarından birini sürekli çiğneyen bir Meliki Adud, Maun suresi işte bu tiplerin namazlarını ve bu namazı kılanların lanetleyip dinsiz ilan ediyor. Kur'an bunu yapıyor ama Kur'an'a inandığını söyleyen rayiyeleşmiş kitleler bunun gereğini bir türlü yerine getirmiyor. Selahattin Demirtaş, Maun saray sakini zatın tıpatıp bir Emevi oyunu olan Kur'an'ı eline alıp meydanlara fırlayarak halkın kandırılışından tenezzül edilen tavra da dikkat çekiyor. Emevi, Kur'an'ın sayfalarını baş üstünde meydan meydan gezdiriyordu ama hükümetlerini sürekli ayaklar altında çiğniyordu. Aynen günümüzün saltanat dincilerinin yaptıkları gibi. Demirtaş'ın haklı şikayeti o ki, saray sakini alelacele bir emirle Diyanet'e tek bir nusa Kürtçe Kur'an bastırmış ve elini alıp Kürt halkına hitap ettiği meydanlarda seçim afişi gibi sallamıştır. Demirtaş'ın bu tespiti, Kur'an'ın alet edildiği bu Allah ile aldatma oyununda Diyanet işlerinin de suç ortağı olarak tescilini gerektirir. Özetleyelim. Son zamanlarda art arda Arap Emevi tandaslı şirk tabloları izliyoruz. Parti liderlerinin Allah'ın bütün vasıflarını taşıdığının ilanı, şirkin belirgin özelliklerinden biri olan yedek Kâbeler inşası, ardından Kur'an'ın ve Kâbe'nin pastalaştırılıp yenmesi ve nihayet Kur'an'ın Allah ile aldatma aracı olarak basit bir pazar yeri metası gibi meydanlara indirilmesi. 40 yılını bu meseleleri tetkike adamış bir ilim ve fikir adamı sıfatıyla şunu söylemeyi bir vicdan borcu sayıyorum. Kur'an'a savaş açmış eski Mekke şirki ve onu temsil eden müşrik oligarşi bugünkü şirk tezahürleri yanında gerçekten çok basit kalmaktadır. Türkiye Allah ile aldatmanın saltanat haline getirildiği ülke oldu. Profesör Yaşar Nuri Öztürk'ten yeni eseri Kur'an verilerine göre kötülük toplumunda çarpıcı tespitler. Sevgili okurlarım, AK Parti'nin oyları eridikçe gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekse Başbakan Davutoğlu din sömürüsüne can simidi gibi sarıldılar. İşte tam bu sırada ülkemizin yetiştirdiği en saygın din alimlerinden Profesör Yaşar Nuri Öztürk'ün merakla beklenen yeni kitabı Kur'an verilerine göre kötülük toplumu piyasaya çıktı. Profesör Öztürk eserinde din sömürücülerinin ülkemizi getirdikleri yeri çarpıcı tespitler ile akıcı bir dille anlatılırken, Türkiye akıl düşmanlığının dinleştirildiği, Allah ile aldatmanın saltanatını ilan ettiği ve dinin baştan başa şirk gaygayasına yuvarlandığı bir ülke olarak hızlı bir biçimde Veh Vadisi'ne doğru gidiyor, diyor. Yaşar Nuri Hoca kitaba adını verdiği kötülük toplumunu da şöyle anlatıyor. Kur'an'ın en hayati kavramlarından biri kötülük toplumu kavramıdır. Bunun adeta ayrılmaz parçası olan bir kavram daha var. Kötülük yurdu. Kur'an kötülük toplumunun yurdunun da bir kötülük yurdu olacağını bildiriyor ve ekliyor. Böylesi bir yurt lanetlik günahları işleyenlerin yurdudur. Onlara lanet indirildiği için onların barınacakları yurt da lanetli kılınmıştır. Lanet var onlar için ve yurtların en kötüsü onların. Profesör Öztürk tespitlerle yetinmiyor, uyarılarda da bulunuyor. Kötülük toplumunun hesabı, hesapların en kötüsü, azabı da azapların en kötüsü olacaktır. Kötülük toplumu, bedensel veya psikolojik hastalıkları, problemleri olan toplum değildir. Yani kötülük toplumu, hataları olan bir toplum değil, niyeti bozuk, kalbi marazlı, vicdanı düşük veya çürük toplumdur. Hasta toplum, sürüleşmiş toplum değildir. Sürüleşmiş toplum, köleliği özgürlüğe tercih eden toplumdur. Kötülük toplumu, lanet edilesi kötülükler işlediği için lanetlenmiş toplumdur. Batı toplumlarının birçoğu hastalıkları, psikolojik sorunları, intiharları, ruhsal dengesizlik problemleri bolca olan toplumlardır. Ama bu onları kötülük toplumu yapmıyor. Hatalı, problemli toplumu yapıyor. Böyle olunca da Allah onlara ağır ceza faturaları kesmiyor. Kötülük toplumunu yataran olumsuzluk, zalimlere itaattir. Kur'an, zalime itaatin yerine zalime isyanın almasını istiyor. Profesör Öztürk anlatmaya ve uyarmaya devam ediyor. Kur'an bu göstergeleri vermektedir. Bu göstergeler genelde lanetli yönetimin, özel olarak da Emevi yönetiminin göstergeleridir. Günümüz açısından ifadelendirirsek, bunlar bir Emevi faşizminin göstergeleri olacaktır. Bunlar şöyle sıralanabilir. Halkı canının derdine düşürmek. Kötülüğü yapanı değil, kötülüğe deşifre edeni cezalandırmak. Devlet hazinesini talan ettirmek veya maun talanları yapmak. Devlet hazinesinin talanı, yani Kur'an diliyle söylersek maun talanı, genelde bütün zulüm yönetimlerinin, özelde de Emevi artı saltanat cincisi yönetimlerin belirgin niteliklerinden biridir. Bu yönetimler, başlarındaki firavunların bahçelandığında bir yandaşlar ordusu kulup, oluşturdukları havuzları milletin malından doldurarak özel kasalarına aktarırlar. Türkiye bu talanın tarihte eşi az görülmüş örneklerini 2000'li yıllardan itibaren yaşamıştır. Bahçelandıkları önderliğinde milletin hazinesine çeşitli oyunlarla talan edip yiyen bu maun melunları bununla da yetinmemiş, bu milletin A nokta nokta koyacağız diyerek soydukları halkın ırz ve namusuna alenen sövme kahvelerini de göstermişlerdir. Allah ile aldatmak ise daha çok camileri ve namazı sömürmek suretiyle yapılır. Onun içindir ki Kur'an insanlara zarar veren camiler kavramını öne çıkararak bu kavramın çerçevesini açıklamış ve zarar veren cami hüviyetini alan yerlerde ibadet yapılmamasını istemiştir. Geleneksel din kitaplarında cehennemin en korkunç azaplarına mekanlık eden yere Veh Vadisi denmektedir. Hurafe gibi duruyor ama Veh tabirinin kuransal kullanımını dikkate aldığımızda söylemin yersiz olmadığı görülür. 27 ayette geçen Veh, Kur'an'da en ağır kötülükleri işleyenleri lanetlemek için kullanılan bir sözcük. Veh ile vadetlenen suçların tamamına yakını insan hakkı ihlaliyle ilgili suçlardır. İnsan hakkı ihlallerinin insanı müşrik ve melun yapanları deşifre eden Maun suresi de bu suçları lanetlerken Veh sözcüğünü kullanmıştır. Profesör Öztürk bu kitabı niçin yazdığı sorusuna da şu cevabı veriyor. Bütün bunları dikkate alan her vicdan ve akıl sahibi insan şunu soracaktır: Türkiye nereye gidiyor? Bendeniz de bu hayati soruyu soranlardan biriyim. Bir yurttaş olarak cevabım ve önerim var. Türkiye, akıl düşmanlığının dinleştirildiği, Allah ile aldatmanın saltanatını ilan ettiği ve dinin baştan başa şirk gaygayasına yuvarlandığı bir ülke olarak hızlı bir biçimde Vehb Vadisi'ne doğru gidiyor. Dostu olmaktan gurur duyduğum Yaşar Nuri Öztürk, Kur'an verilerine göre Kötülük Topluma adlı yeni kitabında Allah ile aldatmanın saltanat haline getirildiği, ülkemizde bir din alimi olarak üzerine düşeni her zamanki cesareti ve engin bilgisiyle yerine getiriyor. Biz ise dünyaca saygın bu bilim adamının başucu kitabı olarak sunduğu eseri okumak ve okutmak kalıyor. Atatürk düşmanının ibretlik sorularına Atatürk'ten tokat gibi cevaplar. Sosyal medyada bir Atatürk düşmanı Atatürkçülere cevaplamaları için 15 soru sormuş. Aklınca da Ataputçu dediği biz Atatürkçülerin bu sorulara cevap veremeyeceğini belirtmiş. Alıntıladığımız sorular doğrudan Atatürk'e sorulduğu için cevaplar da Atatürk'ün ağzından verilirdi. Soru 1. Müslümansan hilafeti neden kaldırdın? Cevap: Kur'an'da dini, siyasi yetkilere sahip bir lider anlamında halifelik yoktur. Kendini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak gören sultanlara, padişahlara dinsel meşrutiyet kazandıran uydurma bir kurum olduğu için kaldırdım halifeliği. Böylece Muaviye'nin İslam'ın özüne aykırı olarak yarattığı sultan halife şirk düzenine son verdim. Ayrıca halifeliği hiçbir işe yaramadığı için kaldırdım desem de yeridir. Bakın, Birinci Dünya Savaşı'nda Müslüman Arapların Osmanlı'ya karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesini engelledi mi halifelik? Hayır. En önemlisi de İngiliz emperyalizmi halife, padişah Vahdettin'e her istediğini yaptırmadı mı? Bu arada Osmanlı'yı parçalayan İdam fermanı, Sevr Anlaşması'nda İngilizler ısrarla halifeliğin varlığını korumasını istemişlerdir. Halifeliği kaldıracağım günlerde de İngilizler Hint Müslümanı kılığında iki casuslarını devreye sokarak halifeliğin kaldırılmaması için çaba harcamıştır. Soru 2. 1932'de ezanı neden yasakladın? Ezanı yasaklamadım. Ezanları gürül gürül, üstelik halkın anlayacağı dilde Türkçe okuttum. İnan Allah Türkçe de bilir. Böylece güzel dilimiz Türkçeyi en yükseğe, minarelere çıkardım. Ezanları yasaklayacak olan işgalci Yunanlardı. Onları bu topraklardan ben kovdum. Böylece ezanların susmasını engelledim. Soru 3. Ayasofya'yı neden kapattın? Cevap: Ayasofya 1000 yıldan fazla kilise, 500 yıl kadar cami olarak kullanılmış dünyanın en eski mabetlerinden biridir. İki büyük tek tanrılı ilahi din, Hristiyanlık ve İslamiyet için kutsal olan bu tarihi mabedi, insanlığın ortak kültür mirası olarak gördüğüm için korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak istedim. Bir tarihi yapının en iyi şekilde korunması ve sergilenmesi için o yapının müze olması gerektiğine inanırım. Bu nedenle Ayasofya'yı müze yaptım. Bu arada Fatih'in Ayasofya Vakfiyesi diye bir şey yoktur. Bu konudaki iddia uydurmadır. Ayrıca Ayasofya'nın bulunduğu bölgede çok sayıda büyük cami vardır. Ayasofya'da namaz kılanlar daha çok sevap kazanır diye bir İslami kural da olmadığına göre yaptığım hem dine hem de insanlığa uygundur. Soru 4. Kur'an harflerini neden yasakladın? Cevap: Kur'an harflerini değil, Arap harflerini kaldırdım. Kur'an önce ilk Araplara indirildiği için Kur'an'da ifade edildiği gibi anlaşılsın diye Arapçadır. Allah katında hiçbir harf sistemi kutsal değildir. Arap harfleri de kutsal değildir. Arap harflerini okumayı, yazmayı güçleştirdiği için kaldırdım. Ben harf devrimini yaptığımda Türkiye'de Arap harfleriyle okuma yazma bilenlerin oranı erkeklerde %7, kadınlarda %4'tü. Arap harfleri Türkçe'ye uygun değildir. 1928'de harf devriminden sonra yeni Türk alfabeleri ile halkımız kısa sürede okur yazar oldu. 1935'te okuma yazma oranı toplamda %23'e ulaştı. Soru 5. Tatili neden cumadan pazara aldın? Cevap: Gelişmiş ülkelerde özellikle Avrupa ile siyasi, ticari, ekonomik ilişkileri güçlendirmek istedim. Böylece Müslüman Türkiye'nin her bakımdan Avrupa ile yarışır duruma gelmesini amaçladım. Bunun için tatili cumadan pazara aldım. Ölçüleri ve takvimi de bu nedenle değiştirdim. Mesela tüm uygar dünyada pazar günleri tatildir. Batı'da eskiden cumartesi günleri de yarım gün çalışılırdı. Bizde nasıl? Perşembe yarım gün, cuma tatil. Dış dünya ile ilişkide bulunabilecek tam 3 gün kalıyor. Ne yapılabilir bu kısa sürede? Ben makul ve akla uygun olanı tercih ettim. Bu değişikliğin geçmişin izlerini silmekle ilgisi yok. Tamamen pratik ihtiyaca uygun olarak yaptım. Aynı şeyi Ruslar ve Çinliler de yaptı. Soru 6. Bir bez parçası için alimlere astın. Cevap: Şapka devrimi için tek bir alim asmadık. İskilipli Atıf şapka takmadığı için veya şapka devrimine karşı kitap yazdığı için değil, Kurtuluş Savaşı yıllarında başkanı olduğu cemiyet ihanet bildirileri yayınladığı için ve dini istismar ederek halkı kin ve düşmanlığa yönelttiği için o zamanki yasalara göre vatana ihanet suçundan asıldı. Soru 7. Filistin'de neden ihanet ettin? Cevap: Birinci Dünya Savaşı'nda Alman komutanların özellikle Filistin'de Alman liman Bonsenders'in başarısızlığı sonunda tüm ordularımız dağılmışken bizim 3 katımız büyüklüğündeki ve bazı Arap aşiretlerince destekli, üstelik büyük bir hava gücüne sahip İngiliz ordusunun önünden Türk ordusunu başarıyla geri çektim. Halep'te sokak savaşları verdim. Bunun ayrıntılarını 1926'da Falih Rıfkı'ya anlattım. Son olarak Ekim 1918'de İngilizlere karşı katma muharebesini kazandım. Halep'in kuzeyinde Türk süngüsüyle adeta doğal bir sınır çizdim. Yıldırım orduları günlerimde Adana, Urfa, Maraş, Antep'te direniş yuvaları kurdum. Bu çalışmalarım Kasım 1918'in ilk günlerine denk gelir. Soru 8. Azerbaycan'ı neden Ruslara sattın? Cevap: Mondros'un 11. maddesi gereğince Türk ordusu 1918'de Azerbaycan'ı boşaltmak mecburiyetinde kaldı. Ben Nahçıvan'a yönelik Ermeni saldırılarını şiddetle protesto ettim. Hatta Nahçıvan savunması için gizlice bölgeye subaylar gönderdim. Hatta Ruslar ile anlaşma yapmaya gönderdiğim Yusuf Kemal Bey'e Nahçıvan Türk kapısıdır. Bu hususun nazırı itibarı olarak elinizden geleni yapınız emrini verdim. Daha Kurtuluş Savaşı yıllarında Azerbaycan'la dostça ilişkiler kurdum. 18 Kasım 1921'de yapılan büyük bir merasimle Azerbaycan Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti bayrağını bizzat ben Ankara Cebeci'deki temsilcilik binasına çektim. Bu sırada yaptığım konuşmada Azerbaycan ve Türkiye halkının kardeş olduğunu belirttim. Kardeş Azerbaycan, Kurtuluş Savaşı'nda Başkan Nerimanov eliyle bize maddi yardımda da bulundu. Azerbaycan'la kültürel ilişkilere de büyük önem verdim. Örneğin 1926'da Bolşevikler Azerbaycan'da Latin alfabesini yürürlüğe koydu. Bildiğiniz gibi biz de 1928'de Latin harflerine geçtik. Böylece kültürel ilişkilerin zayıflamasına engel olduk. Tarih ve dil kurumları da tüm Türk halklarıyla olduğu gibi Azeri Türkleriyle de tarihsel kültürel derinlik kurmamıza etkili olacaktı. Kısacası ben Azerbaycan'ın ve tüm soydaş ve mazlum milletlerin tam bağımsızlığı için çabaladım. Soru 9. Ali Şükrü Bey'i neden öldürttün? Cevap: Ali Şükrü Bey bana muhalifti ama bir vatanseverdi. Ben her şeyden önce bana karşı meclis içi muhalefetin önemli isimlerinden biri olan Ali Şükrü Bey'i öldürtecek kadar aptal değilim. Böyle bir cinayetin benim üzerime yıkılacağını, bu nedenle meclisteki muhaliflerce suçlanacağımı düşünemeyecek kadar da strateji yoksunda değilim. Ali Şükrü Bey'i ben öldürtmedim. Ben fikirlere fikirlerle karşılık verilmesi gerektiğine inanırım. Ayrıca İngilizler Padişah Vahdettin'i ve meclis içindeki bazı muhalifleri, ki aralarında güvendiğim bazı arkadaşlarım da var, kullanarak bana meclis içi bir darbe yapmak istemişler. Bunun için her türlü komploya başvurmuşlardı. Soru 10. Soy ağacın neden çıkartılamıyor? Cevap: Soy ağacım ortadadır. Bu konuda çok bilgi, çok kitap var. Ayrıca soyumdan sopumdan sana ne? Yoksa sen ırkçı, faşist falan mısın? Önemli olan soy sop değil, bir insanın mensubu olduğu milletine ne kadar hizmet ettiğidir. Ama yine de merakını gidereyim. Ana baba soyum Türkmendir. Ana tarafından Konya Karaman, baba tarafından Aydınsöke taraflarında yaşayan Yörüklerdenim. Atalarım Osmanlı'nın İskan siyaseti gereği 1400'lerin sonunda Karaman'dan, Söke'den alınıp Makedonya ve civarına yerleştirilen evladı Fatih Han'dandır. Dedelerim Sofuzade Feyzullah Efendi ve Hafız Ahmet Efendi'dir. Soru 11. Latife Hanım senden neden ayrıldı? Cevap: Şiddetli geçimsizlik. Soru 12. Tüm devrimlerin neden İslam'a aykırı? Cevap: Tüm devrimlerim İslam'ın özüne uygun, din zannedilen hurafelere, uydurmalara aykırıdır. Hangi şey ki akla, bilime, milletin menfaatine uygundur, o şey dinidir. Benim tüm devrimlerim de akla, bilime ve milletin menfaatine uygundur. Soru 13. Ölümünle soyun neden kesildi? Akrabaların yok mu? Cevap: Akrabalarımın olup olmaması neyi değiştirir? Ancak benim devleti soyan akrabalarımın olmadığına emin olabilirsin. Soru 14. Said-i Nursi sana neden Süfyan dedi? Cevap: Said-i Nursi, Kurtuluş Savaşı başında diğer bazı din adamlarıyla birlikte düşmana karşı direnişte bana yardım etmesi için Ankara'ya çağırdım. Ama birçok vatansever din adamı bu çağrımla bana yardıma geldiği halde Said-i Nursi gelmedi. İşgal İstanbul'unda Çamlıca'da oturup maaşlı bir işte çalıştı. Bu arada bazı zararlı cemiyetlere katıldığını duyduk. Ancak savaş bitince 1922'de geldi. Gelir gelmez de din istismarına başladı. Ayrıca Said-i Nursi, Kur'an'daki sureler benden bahsediyor, karıncalarla konuştum diyecek kadar kendinden geçmiş biri. Said-i Nursi'nin benim için ne dediğinin hiç önemi yok. Ben akla, bilime değer veren Rıfat Börekçi gibi kuvvacı gerçek din adamlarının görüşlerini önemserim. Soru 15. Neden senin gerçeklerini saklamak için 5816 yasası çıkarıldı? Cevap: Atatürk'ü koruma kanununu benim CHP'm değil, CHP'ye muhalif Menderes'in Demokrat Partisi çıkardı. Ayrıca bu kanunun beni koruduğu falan da yok. Baksana sen bile bana ağzına gelen her iftirayı atabiliyorsun. Dersini aldın sanırım çocuk. Sevgili okurlarım, Atatürk düşmanı, yobaz, liboş takımının tüm yalan ve iftiralarına tarihçi yazar Sinan Meydan, yukarıda okuduğunuz satırlarda olduğu gibi tokat niteliğinde belgeli cevaplar veriyor. Yalana esir olma diyen değerli tarih araştırmacısı Meydan'ı bu çabaları nedeniyle hem kutluyor hem de çok teşekkür ediyorum. 12. ayrımın sonu, sayfa 149.